Herkese koskoca selamlar. Yapay mı bu zeka podcast serimin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ya sizi bilmiyorum ama benim için 2. bölümden bu yana çok uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor. O yüzden koskocaman selamlar dedim. Benim bu son 2-3 haftada böyle bir, hani direkt bu ay direkt böyle bir zaman algım uzadı gibi bir şey oldu. Bu ay bana, hani bu ayın başında olan bir şey sanki bana göre geçenlerde böyle 2 ay olmuş gibi geliyordu, üzerinden 2 ay geçmiş gibi geliyordu. Yani öyle bir zaman algım değişti. Umuyorum size çok geç gibi gelmemiştir yeni bölümün gelmesi. Bu bölümde bu arayı kapatabileceğimi düşünüyorum çünkü konumuz çok güzel. Instagram ve Twitter üzerinden bir anket açtım. Biliyorsunuzdur belki. Yeni bölümün konusu GPT-3 mi yoksa deepfake mi olsun diye sordum sizlere. Ben karar verememiştim. Bu yüzden sizlerin karar vermesi daha iyi oldu ve şaşırtıcı bir şekilde her iki platformda da çoğunluk deepfake seçti. Ben buna çok sevindim çünkü deepfake hakkında yeterince konuşulmuyor diye düşünüyorum. Deepfake yani öyle bir teknoloji ki bu alanda bilgi sahibi olmayan insanların çok kolaylıkla bu deepfake'i kullanan kişilerin gazabına uğrayabileceğini düşünüyorum. Bu cümlemden belki anlamışsınızdır ama deepfake evet güzel bir teknoloji ama güzel bir alan, daha doğrusu teknolojinin kullanımı için, ama yine tabii bizim bu araçları kullanan kişiler insanlar olduğu için deepfake'i amacından saptırıp kötü amaçlar için kullanılacak insanlar var. İkinci bölümde bahsettiğimiz konuya benziyor. Güzel bir teknoloji okey ama hani biz nasıl kullanacağız? Kim kullanıyor bunu? Nasıl bir insan elinde? İşte bu bölüm deepfake'e biraz daha yakından bakıp nasıl çalıştığını, neleri başarabileceğini daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Sizin aklınızda nasıl kullanım alanları geçiyor? Ya da siz deepfake hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu podcast'ten önce neler biliyordunuz? Bunları benimle Twitter ve Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz. O zaman başlayalım bölümümüze. Önce bir tanım verelim. Nedir bu deepfake? Aslında deepfake bir medya türü. Ama diğer medya türlerinden farklı olarak burada mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirilebildiği bir durum var. Şimdiden kulağa tehlikeli gelmeye başladı biliyorum ki belki de aklınıza gelmiştir ama bu alanın şu anda kullanıldığı amaçlar çok iyi amaçlar değil. Genelde şantaj, dolandırıcılık ve daha kötü şeyler için kullanılıyor. Ve bu bölümde bu alanlara örnekleri vererek size daha iyi bir öğrenme deneyimi sunmak istiyorum. O yüzden bölümümüz böyle örnekler üzerine gidecek. Aynı zamanda o kadar görsel bir konu ki, şimdi şurada bir sunum açısım geliyor sizlere. Sesiyle anlatmakta zorlanacağım çünkü birçok örnek var deepfake ile yapılmış olan. Belki de bundan böyle en hoş, benim en çok hoşuma giden örnek MIT Computer Vision dersine giriş. Bu ders YouTube'da var. Eğer YouTube'a girerseniz bu dersin açılışını Obama yapıyor. Ama bildiğimiz Obama değil. Yani Obama gerçek değil. Öğretmenin hazırladığı bir video. Çok etkileyici. Benim çok hoşuma gitmişti. Bu deepfake için verebileceğimiz en tatlı ve en hoş bence örnek olabilir. Bu tarz görüntülerin açıklama kısmını da ekleyeceğim. Dediğim gibi çok görsel bir alan. Çünkü görüntü, yani swap dediğimiz iş yapıyor. Yani görüntüler arası swap işlemi yapıyor. Değiştirme işlemi yapıyor. O yüzden görsel bir konu. Bu her bahsettiğim her olayın linkini ekleyeceğim açıklama kısmına. Oradan bunları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü anlatmamla belki her şey havada kalabilir. Bunları canlı bir şekilde görmeniz sizin için de daha iyi bir öğrenme deneyimi olacaktır. Ve bazılarını da sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyor olacağım. Onları da takipte kalın ve mutlaka inceleyin. Deepfake'lerin nasıl ortaya çıktığına bakalım. Deepfake'ler 2017'de bir Reddit kullanıcısının sitede paylaştığı hoş olmayan görüntülerle aslında ortaya çıktı. Videoda ki insanların yüzleri başka ünlü insanların yüzlerine değiştirildi. Bunlar arasında Gal Gadot, Taylor Swift ve Scarlett Johansson gibi isimler vardı. Deepfake'ler böyle doğdu. Ama deepfake'de ikinci bölümde anlattım size biraz yapay zeka modelleri nasıl oluyor falan diye. Deepfake'ler direkt böyle bir yapay zeka modeli değil aslında. Deepfake'ler yapay zeka modelleri kullanılarak oluşturuluyor. Dediğim gibi ama bu biraz daha medya türüne giriyor. Hani görüntü iki insanın görüntüsünü, yüzlerini değiştirmek, başkasının yaptığı şeyi sanki benim vücuduma koyarak ben yapıyormuşum gibi göstermek gibi. Deepfake bu alanda kullanılan bir medya türü ve bu deepfake'leri yapmak için iki tane yol var temel olarak şu an. Bu ikisi de bizim generatif modeller dediğimiz yöntemler. Generatif modeller kökeninde aslında yaptığı şey olmayan şeyleri oluşturmak. Olmayan yüzler üretmek. Belki daha önce duymuşsunuzdur GAN'lar. GAN'ların dışında yine şu an halihazırda kullanılan, araştırma yapılan diğer modeller ki bunların en önemlileri encoder ve decoder'lar. O yüzden deepfake'lerin yapılışı için kullanılan iki tane önemli modeli sizlere burada ufaktan anlatacağım. Ama buralar teknik kısmına girmeden yapacağım olabildiğince. Sadece deepfake evet yapılıyor, iki tane yüz değiştiriliyor ama bu nasıl yapılıyor? Bunu bilmek isteyeceğinizi düşünüyorum ve büyük bir ihtimal internette yazarsanız çok anlayacağınız şeyler çıkmayacak. O yüzden burada böyle ufak anlatıp hani çok fazla oturmasa bile önemli değil. Sadece bir fikir sahibi olmanıza amaçladığım için böyle ufak geçeceğim. İlk yöntem encoder ve decoder modeller. Bu modelde ilk olarak encoder adı verilen bir algoritma var. Bu algoritma aracılığıyla iki kişi arasında yüz değiştirme yapacaksanız bu iki kişi için iki farklı encoder'ı o iki kişiye ait birçok yüz görüntüsüyle eğitiyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bir önceki bölümde verinin öneminden bahsetmiştik. O yüzden ne kadar çok veri olursa o kadar iyi. Encoder'lar bu 200 arasındaki, pardon biraz önce ben iki tane encoder üzerine dedim. Pardon, bir encoder'ı iki kişinin yüz görüntüsüyle eğitiyorsunuz, bir tane encoder'ı. Daha sonra encoder 200 arasındaki benzerlikleri buluyor, öğreniyor ve ileriki süreçlerinde bu resimleri kompres ediyor. Yani sıkıştırıyor ve bunları ortak özelliklerine indiriyor. Daha sonra da biz bu sıkıştırılmış görüntüleri yeniden bir yüz haline getirmek için, yani en baştaki girdi hallerine getirebilmek için decoder verilen ikinci bir yapay zeka algoritması eğitiyoruz. Yüzler farklı olduğu için birinci kişinin yüzünü kurtarmak için bir decoder'ı ve ikinci kişinin yüzünü kurtarmak için başka bir decoder'ı eğitiyoruz. Yani bir tane encoder'ı eğittik, bu sefer iki tane decoder eğitiyoruz. Bunun amacı da aslında yüzdeki yüz takasını gerçekleştirmek aslında. Yani burada biz görüntüleri yanlış dekodere veriyoruz. Şöyle örnek de açıklayayım. Diyelim ki biz B kişisi üzerinden eğitilen dekodera A kişisinin sıkıştırılmış görüntüsünü verip B kişisinin üzerinden bu ifadeleri oluşturmasını istiyoruz. Ve aynı şekilde A kişisi üzerinden eğitilmiş dekodera da B kişisinin sıkıştırılmış görüntüsünü vererek A kişisinin yüzü üzerinde B kişisinin ifadelerini ve yönelimlerini oluşturmasını istiyoruz. Ve eğer bunu video için yapıyorsak da her birini frame frame yapmamız gerekiyor. Yani bu decoder'ı biz encoder iki kişinin resimleriyle eğitiyoruz. Daha sonra decoder'ları da bu iki kişinin ayrı ayrı olacak şekilde iki tane decoder'ı eğitiyoruz. Ve daha sonra görüntüleri yanlış decoder'lara veriyoruz ki o decoder'lar öğrendikleri kişinin üzerinden bu resimleri ilk hallerine getirsinler. Ve bu iki kişi arasındaki yüz takası gerçekleşsin. Anlamıyorsanız hiç sorun yok gerçekten. Sadece bu işin de altında böyle bir algoritma sürüsünün olduğunu size göstermek için bu adımları anlatıyorum. Yani birden olan şeyler değil. Bir diğer yolda GAN'lar, ki GAN'lar benim şu an kişisel ilgi alanıma giriyor. Bir GAN iki tane algoritmadan oluşuyor. Biraz önceki gibi aslında encoder ve decoder'lar gibi. GAN'larda bir jeneratör var, bir de diskriminatör var. Jeneratör denen algoritma ona verilen rastgele değerlerle, biz buna noise diyoruz, yani gürültüyle besleniyor ve onu bir görüntüye dönüştürüyor. Önden tabii ondan önce öğrettiğimiz veriye göre bir görüntüye dönüştürüyor. Öğrendiği veriye göre, öğrendiği verilerdeki dağılımlara göre onu bir görüntüye dönüştürüyor. Daha sonra oluşan görüntü bir sentetik görüntü oluyor ve bu sentetik görüntü gerçek resimlerin arasına karıştırılıyor. Ki bu durumda biz insan yüzü üzerinden gittiğimiz için deepfake'te diyelim ki ünlülerin gerçek görüntüleri arasına ekleniyor. Ve daha sonra bunu diskriminatöre veriyoruz. Ve diskriminatörün bu görüntülerin gerçek olup olmadığını tek tek anlamasını sağlıyoruz. Anlamasını bekliyoruz daha doğrusu. En başta jeneratörün ürettiği şeyler gerçeğe yakın resimler olmuyor. Ama zaten burada amaç jeneratör ve diskriminatörün birbirlerini yavaş yavaş geçmeye çalışarak iyileşmeleri. Ve jeneratör en sonunda gerçekçi bir yüz üretmeye başlayıp diskriminatörü kandırmaya çalışıyor. Burada şey, hatta buna en çok verilen örnek şudur. Jeneratör bir sanat eserlerini taklit eden bir insan. Diskriminatör de bu sanat eserlerinin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışan biri. Jeneratör sürekli sanat eseri üretiyor, fake sanat eserleri üretiyor ve diskriminatörün de bunları anlamamasını bekliyoruz aslında. Çünkü jeneratör o kadar iyi olsun ki diskriminatör bile bunu anlayamasın. Ya burada iki tane birbirine karşı gelen model algoritma var. Deepfake oluşturmanın bir diğer yolu da bu. Peki ne için kullanılıyor? Ne için kullanıldığı yani biraz gerçekten moral bozucu. Böyle bir teknoloji belki de sanat alanında çok çok daha iyi bir şekilde kullanılacakken, ki ben deepfake falan dendiği zaman aklıma ilk önce sanat geliyor. GAN dendiği zaman nedense. Çünkü bir şey öğretmek var ortada. Sanat da buna çok yakın. Yani bunu yapan bir şey. O yüzden böyle bir teknoloji bir sanatla daha çok kullanılabilecekken internette bulunan çoğu videonun tamamen kötü şeyler olması üzücü. Bir yapay zeka şirketi DeepTrace 2019'un Eylül ayında 15 bin deepfake videosu bulmuş internette ve bunun %96'sı hoş olmayan görüntüler. Ve bu %96'nın da %99'unda kadın ünlüler bu videolardaki kişilerin yüzlerine yerleştirilmiş. Ve bu tarz teknolojilerin kolaylaştırılmasıyla, deepfake ürünü ortaya çıkarmayı kolaylaştırmalarıyla teknolojiler sayesinde yapay zekadan hiç anlamayan kişiler de kolayca deepfake ürünleri ortaya çıkarabiliyor. Ve bu yüzden de artık bu tarz uğraşlar ünlülerin ötesine geçiyor ve yine kadınlara hedef alarak intikam amaçlı hoş olmayan görüntülerin oluşturulmasını kolaylaştırmış oluyor. Hatta Boston Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Daniel Citron'un da dediği gibi deepfake teknolojisi kadınlara karşı silahlanıyor. Yani böyle güzel bir teknolojiyi, güzel olarak kullanılabilecek bir teknolojiyi yine tabii ki de insanlar kendi gerek olmayan intikamlarını almak için kullanmaya çalışıyor. Ya ben bu haberi görünce, duyunca falan artık şaşırmıyorum. Keşke şaşırsak artık ama şaşıramıyoruz, en kötü tarafı da bu. Bu yine ikinci bölümde bahsettiğim şeye geliyor aslında. Sorun tamamen insanların bunu hangi amaçlarla kullandığı. Yani deepfake gibi bir şey, belki de siz şu an bunu dinlerken aklınıza birçok güzel fikir geldi. Ama işte çoğunluk, internetteki çoğu insan bunu işte hoş olmayacak şeyler için kullanıyor. Bu kötü örneği de geçelim artık. Moral bozmadan daha güzel örneklere geçelim biraz. Aslında arada yine kötü örnekler var ama ben araya böyle güzel bir şey sıkıştırdım. Bu örneğimiz tamamen film dünyasından geliyor. Herkesin tanıdık olduğu bir marka Disney. Deepfake teknolojisi giderek ilerledikçe tabii ki de bu film dünyasına da yansıdı. Özellikle Disney gibi büyük ölçekli şirketlerde belki de deepfake gibi yapay zeka teknolojileri çok daha artı bir önem kazanıyor. Disney yüksek çözünürlüklü deepfake yüz değiştirme teknolojisini kullanarak görsel efektlerini geliştirdi. Disney yüz ifadelerini belirlemek, yüz değiştirme özelliğini uygulamak ve çıktıyı dengelemek, daha da iyileştirmek için kendi teknolojisini geliştirdi. Bu yüksek çözünürlüklü deepfake teknoloji işletim ve üretim maliyetlerinden önemli ölçüde de tasarruf sağladı şirket için. Disney açık kaynaklı deepfake modeli olan Deepfake Lab'de oluşturulabilecek maksimum çözünürlüklü videoların yalnız 256x256 piksel olduğunu ama Disney'in modelinin 1024x1024 çözünürlükte video üretilebileceğini ve deepfake'e göre daha gerçekçi bir görünüm ve daha büyük ekranlarda gelişmiş bir görünüm gösterdiğini belirtiyor. 256x256 çözünürlükten 1024x1024'lük bir çözünürlüğe gelmek çok büyük bir adım. Özellikle artık böyle filmlerin, dizilerin yapımının geliştiği bir dönemde özellikle yapay zeka modelleri kullanılıyorsa bunu büyük ekranda hepimiz tabii ki de daha gerçekçi deneyimlemek isteriz. Çünkü gördüğümüz herhangi bir yapaylık bize filmden çok da hoş şeyler almamızı sağlamaz. Çünkü biliyorsunuz bir film izlediğiniz zaman her şeyi net görmek ve olabildiğince zevk almak istersiniz izlediğiniz şeylerden. O yüzden bu tarz modelleri 256-256'dan 1024'e 1024'e 1024'lük bir çözünürlükte çıkarmak çok önemli bir gelişme. Bir önceki bölümde de bahsetmiştim, hani özellikle hani görüntü verisiyle çalışırken çözünürlük çok önemli. Ve bunun şu an en büyük örneğini biraz önce verdik aslında. Film dünyasında bu çok önemli. Teknoloji Disney'in karakterlerinin yaşını düşürmesine veya ölen oyuncular canlandırmasına olanak tanıyor. Mesela 2020 tarihli Çeçenya'ya Hoş Geldiniz belgeselinde misillemeden korumak amacıyla röportaj yapan kişilerin kimliklerini gizlemek için deepfake teknolojisi kullanılmış. Aynı zamanda bu yeni teknoloji önerisiyle aktörlerin yüzlerini hala hayatta olan herhangi bir canlı aksiyon aktörüne de sanal olarak yerleştirmeyi amaçlıyor bu teknoloji. Mesela özellikle hani ilk aklımıza gelen şey olabilir. Fast and Furious'ın daha çekimleri bitmeden ana karakterlerden birinin kaybıyla filmde farklı bir teknik kullanıldı. Araştırmalarıma göre orada deepfake kullanılmamış. Tamamen farklı bir teknoloji kullanılmış diye okudum. O yüzden o örneği burada vermiyorum. Ama hani bu tarz şeyler Disney'in geliştirdiği bu yeni teknoloji projeyle beraber daha iyi bir hale gelebilir. Halihazırda kullandıklarını da belirtmişler. Onun dışında şu an bu teknolojiye yüksek çözünürlüklü nöral yüz değiştirme deniyor. Ve bu proje teknoloji en doğal ve en gerçeğe yakın deneyimi sağlıyor. Aynı zamanda tabii ki de şöyle de bir şey var. Bu projeyle beraber şöyle bir yenilik var. Burada sadece iki tane belirli insanın yüzünün değiştirilmesi amaçlanmamış. Burada herhangi iki kişinin arasında herhangi geçişi sağlamayı hedeflemişler ve bu yapılan bir şeymiş. Biraz önce bahsettik, hani iki tane kişi için üretiyorsunuz, daha sonra ona göre değişim yapıyorsunuz. Yani hedefiniz iki kişi olması gerekiyor ama Disney'in yaptığı şeyde böyle bir iki kimlik zorunluluğu yok. Yani istediğiniz herhangi bir veri tabanından herhangi iki kişiyi seçip bu teknolojiyle o iki kişinin yüzünü değiştirebiliyorsunuz. Ya da herhangi başka bir değişimi sağlayabiliyorsunuz. Bu da büyük bir artı bence. Ama şöyle bir şey var. Bir önceki bölümde yine bir önceki bölümü atıf yapıyorum ama fark ettiyseniz bir önceki bölümde anlattığım her şey aslında yapay zeka modellerinin temelini oluşturuyor. O yüzden her bölümde belki de bu bölüme dönüp atıfta bulunacağım. Bahsettiğim gibi hani veri verirken özellikle görüntü verisiyle çalıştığınız zaman görüntü verileri olabildiğince çok şey yansıtmalı. Olabildiğince çok açıyı göstermeli. Olabildiğince çok ışık açısı içermeli. Çünkü biz gerçek hayatımızda herkesi sadece ön taraftan görmüyoruz. Biz arkadan görüyoruz, yandan görüyoruz, her açıdan görüyoruz insanları ve bizim tanımamız için o kişileri belki de her durumda engel değil. Ve onun dışında farklı saatlerde farklı ışık miktarlarını da görüyoruz. Ama ne yazık ki hala Disney'in bu teknolojisi bile bazen gerçek dünyayla, yani dünyayla bağlantı kurarken de hala zorlukla karşılaşıyor. Ve bununla birlikte de böyle farklı açılardan, ya yani zorlu açılarda ve ışıklandırma söz konusu olduğunda da daha az başarı gösteriyor. Yani yine hala çok mükemmel bir durum yok bu modellerde. Dediğim gibi hani her şeyin başı veri olduğu için aslında bu modellerde her zaman mükemmelliği elde edemiyoruz. Çünkü verimizin durumu çok önemli. Disney ne kadar güzel bir şey yapmış olsa bile hala bazı tabii ki de engeller var bu yüzden. Bu da aslında bunun ne kadar böyle fantastik bir şey olmadığını bize gösteriyor. Bize vay diyoruz nasıl yapıyorlar falan ama hani ucundan böyle şeyler olunca diyoruz ki evet, demek o kadar kolay bir şey değil. Yani hala mükemmel değil. Ki bir sonraki örneğimizde mesela ya da iki örneğimizde hatta. İki örneğimizde de hala şu an mükemmel bir teknoloji olmadığını en azından çoğunluğun gördüğü zaman sahteliği anlayabileceği ama bu durumdan haberdar olmayan insanların anlayamayacağı bir teknoloji durumundayız şu an. O yüzden bu podcast'in daha çok insana ulaşıp defektler hakkında bilgilenmesini umuyorum. Şimdi bir örnek daha. Bu kısa bir örnek ve bu gerçekliği henüz kanıtlanmış bir şey değil. Ama olduğu düşünülüyor ve yine defekti yapabileceği bir şeyden bahsediyor. Bir Alman enerji firmasının Birleşik Krallık yan kuruluşunun şefi, Alman CEO'nun sesini taklit eden bir dolandırıcı tarafından arandıktan sonra bir Macar banka hesabına yaklaşık 200 bin euro ödüyor. Yani aslında bu bir Alman enerji firmasının Birleşik Krallık'taki kuruluşunun şefi aslında o Alman enerji firmasının CEO'sunu taklit eden biri tarafından dolandırılıyor gibi bir durum var ortada. Şirketin sigortacıları sesin deepfake olduğuna inanıyor. Ancak bunun kayıtları hala net değilmiş galiba. Böyle yazıyor kaynakta. Ve benzer dolandırıcıların da kayıtlı WhatsApp sesli mesajlarını kullandığı bildiriliyor. Bu ses taklidi için. Yani şu an deepfake ses taklidi tarafında da kullanılabiliyor. Belki hala mükemmel değil. Ama dediğim gibi bunun bilgisi olmayan kişiler için bu oldukça da mükemmel bir taklit olabilir. Şimdi geldik belki de aralarına benim en çok ilgimi çekenlerden ikincisine. Bu benim tüylerim diken diken etti şahsen. Ağzım açık okudum. Araştırma yaparken de yeni duymuştum zaten. Deepfake ajanların hedefleriyle bağlantı kurmaları için de kullanılıyormuş. Bunun en büyük örneği de tespit edilen Kaylee Jones isimli birinin LinkedIn hesabı. Bu Kaylee Jones 30'lu yaşlarında kızıl saçlı biri. Ve Washington DC'de bir politika düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde çalışıyor olarak gözüküyormuş. Sağ eğilimli Heritage Vakfı gibi diğer düşünce kuruluşlarındaki çeşitli insanlarla da 52 bağlantısı olan ufacık bir ağ var. Ve bu bağlantılar arasında Washington'daki bir dizi politika uzmanıyla da bağlantısı olduğu görülüyor LinkedIn üzerinden. Bu LinkedIn üzerindeki bağlantıları daha bağlantı eklediği kişiler arasında bir senatör yardımcısı, bir senatörün yardımcısı, bir dışişleri bakan yardımcısı ve bir ekonomist olan Paul Winfrey gibi hükümet figürleri var. Ama sorun şurada Kaylee Jones diye biri yok. Jones bu profil şu an açık değil, kapanmış. Biraz sonra anlatacağım nasıl kapandığını ama bu haber sitesinde var resmi falan. O resme bakarak sizin de bir yorum yapmanızı, kendinizce yorumlamanızı isterim. Jones profilinin LinkedIn etkinliğinin uzmanlarsa aslında onun casusların kullanılabileceği en iyi tipik örnek olduğunu söylemişler. Danimarka Merkezi Düşünce Kuruluşu Demokrasiler İttifakı Vakfı'nda program direktörü olarak görev yapan ve birkaç yıl önce LinkedIn üzerinden başlayan bir casusluk operasyonunun hedefi olan Jonas Parello Plesner da bir tür devlet operasyonu gibi kokuyor demiş bu konu hakkında. Aynı zamanda ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina da yabancı casusun Amerikan hedeflerine ulaşmak için rutin olarak sahte sosyal medya profilleri kullandığını söylemiş. Ve aynı zamanda LinkedIn'de böyle sahte hesaplara karşı rutin olarak harekete geçtiklerini ve 2019'un ilk 3 ayında binlercesini çektiğini açıklamış. Ve o yüzden de hani insanlara sadece herkese değil tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerle bağlantı kurmanızı öneririz diye de bir açıklama yapmışlar. Kaylee Jones profilin 52 tane bağlantısı olduğunu söylemiştik. The AP de bu bağlantıların 40'ı ile görüşme yapmış. Birçoğu tanımadıkları insanlardan gelen davetleri rutin olarak kabul ettiklerini söylemiş ki bunu eminim hepimiz yapıyordur, ben de yapıyorum. Jones profili ilk olarak Londra'daki Chatham House Düşünce Kuruluşu'ndaki Rusya uzmanı olan Keir Gillis tarafından mimlendi diyebilirim. Yani işaretlendi en iyi tanım olabilir. Gillis kısa süre önce Rus antivirüs firması Kaspersky Lab'ı eleştirenlere hedef alan tamamen ayrı bir casusluk operasyonuna yakalanmış aynı zamanda. Bu yüzden de LinkedIn'de Kaylee Jones'tan bir davet aldığında da şüphelenmiş. Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde yıllardır Rusya ve Avrasya araştırmacısı olarak çalıştığını iddia eden bu kişinin profiline bakınca eğer bu doğruysa onu duymalıydım diyerek şüphe duymaya başlamış. CSIS sözcüsü Andrew Schwartz da The AP'ye Kaylee Jones adında kimse bizim için çalışmıyor diyerek de bu şüpheleri doğrulamış. Aynı zamanda Jones Michigan Üniversitesi'nden Rus çalışmaları alanında dereceler aldığını iddia etmiş hesabı aracılığıyla. Ancak okul üniversiteden bu dereceleri alan bu isimde birini bulamadığını bildirmiş, söylemiş. Ve The AP'nin ağlı iletişim kişinin Jones'un ağıyla iletişim kurmasından kısa süre sonra Jones hesabı LinkedIn'den kaybolmuş. LinkedIn ve ilişkili bir e-posta hesabı aracılığıyla Jones'un kendisine gönderilen mesajlar gönderilemeyerek geri dönmüş. Daha sonra tabii böyle bir hani Jones'un hesabı aslında ortaya çıktıktan sonra hani yine bu terimi kullanacağım, tanımı terimi kullanacağım mimlendikten sonra profilini incelemeye almışlar ve en çok profil fotoğrafı dikkat çekmiş. Çünkü diğer bilgilerin doğruluğun çoğu zaten doğru olmadığı görülünce zaten kapak fotoğrafı da yok, sadece profil fotoğrafı var. Profil fotoğrafı dikkat çekmiş ve uzmanlar böyle yakından kırpılmış bir kadının portresi olan fotoğrafın Gunner olarak adlandırılan, biraz önce bahsettiğim bilgisayar programı kullanarak yaratıldığını söylemişler. Daha sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi Creative Technologies'inde Vision of Graphics Lab'ini yöneten Howley de Jones'un yüzündeki bazı tutarsızlıkları neden olarak vererek bu tipik bir gen yorumunda bulunmuş. Aynı zamanda bunun üzerine para bahsine girerim diye de eklemiş. Çok etkileyici bu olay. Bu biraz önce anlattığım şeyleri alıntı yaptım. Bu alıntıları aldığım yerde size linkte paylaşacağım. Orada hesabın fotoğrafına falan da ulaşabilirsiniz zaten. O linki de incelemeyi unutmayın. Bu aslında Gunner'ın bir bakıma hani deepfake bir medya türü dedik ya. Burada aslında Gunner kullanılarak sanki yani direkt hatta deepfake artık aldatma üzerine kurulu bir teknoloji gibi duruyor. Yani sadece insanlar aldatma üzerine kullanılan bir teknoloji gibi. O yüzden Gunner kullanılarak insanları aslında kandırma gibi bir durum var. Bu da belki deepfake'in şu anki kullanım alanına girdiği için deepfake'e güzel bir örnek olarak verilebilir. Şimdi daha sonra şimdi çok yakın bir zamanda hepimizin bildiği bir durum üzerine gerçekleşmiş bir haberden bahsedeceğiz. Ses klonlarından bahsettik biraz önce, ufak bir örnek verdik. Bunu da yapılabildiğini söyledik. Şimdi bunu örnek olarak Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski'nin başına gelen bir olay. Belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Ukrayna Hükümeti'nin Stratejik İletişim Merkezi de 2 Mart'ta deepfake ile başkanın Rusya'nın işgaline teslim olduğunu açıkladığını gösteren bir video hazırlanıyor olabileceğini konusunda insanları uyarmış. Deepfake teknolojisiyle böyle bir şey yapılabileceğini. Ve gerçekten bir süre sonra da bu açıklamanın ileri görüşlü bir açıklama olduğu ortaya çıkmış. Çünkü Facebook ve YouTube'da Zelenski'nin Ukrayna'da askerlerden her zamanki ses tonundan farklı bir sesle silahlarını bırakmalarını istediği sahte bir video ortaya çıkmış. ABD Düşünce Kuruluşu Atlantik Council'a göre klip Telegram ve Rus sosyal ağı VKontakte'de yayınlanmış. Umarım doğru okuyorumdur. TV kanalı Ukrayna 24 bilgisayar korsanlarının videodan bir fotoğrafla web sitesini hacklediğini ve bir yayının kayan ekranına sahte haberlerin bir özetini eklediğini açıklamış. TV kanalı hackle ilgili paylaşımı bulunduktan dakikalar sonra çok doğru bir hareketle Zelenski Ukraynalılardan silahlarını bırakmalarını istediğini inkar eden ve sahte olayı açığa kavuşturmak için bir Facebook videosu yayınlamış. Facebook sahibi de tabii ki de bu manipüle edilmiş medyaya karşı politikalarını ihlal ettiği için orijinal deepfake klibi kaldırdığını tweetlemiş. Aynı zamanda Twitter sözcüsü de bu sentetik aldatıcı medyayı yasakladıkları kuralları ihlal ettiği için aynı şekilde videoyu kaldırdığını belirtmiş. YouTube sözcüsü de aynı şekilde videodan yüklemelerini kaldırdıklarını söylemiş. Ve bu deepfake, belki de bu olay deepfake'in gerçek bir savaş sırasında hem de sıcak bir savaş sırasında silah olarak kullanıldığı ilk örnek olabilir. Ve bu kadar sıcak bir olay sırasında böyle bir videonun sahteliğinin hemen anlaşılabilmesi ve buna karşı hemen harekete geçilip bunun sahte olduğunu insanlarla paylaşılması hem olayın önüne hemen geçilebilmesini sağlamış, hem de yani olabilecek belki daha kötü şeylerin önüne hemen geçilebilmesini sağlamış, hem de şu an hala sahte ile gerçeğin ayırt edebilecek düzeyde olduğunu da bize gösteriyor aynı zamanda. Yani hala şu an mükemmel bir teknoloji yok ortada büyük ihtimalle. Yani belki kitlelere böyle bir videoyu sunduğun zaman çoğu bunun doğru olmadığını, fake olduğunu söylediği için bu internette yayılacak ve çoğu insan belki bunun fake olduğuna kanaat getirecek. Ama bunu bireysel olarak insanlara uygularsak ve bu deepfake konusunda bilgi sahibi değillerse büyük bir ihtimal Doğruyu anlamak ve bunun sahteliğini sorgulamak insanların aklına gelecek son şey olabilir. O yüzden deepfake'in zarar verebileceği alanlar, hangi konularda insanlara zarar verebileceği bilinirse, deepfake'in ne olduğu bilinirse, insanlar bir gün böyle bir duruma düşebileceğini bilirse insanlar kendileri için bu olayların önüne geçebiliriz. O yüzden aslında bu YouTube diyorum çok pardon. Bu podcast'ın bu bölümü önemli. Çünkü deepfake'i ne kadar çok insan bilirse dediğim gibi bireysel ataklarda böyle şeyler daha önüne geçilebilir olur. Daha az zarar görmüş oluruz. O yüzden deepfake'i lütfen ne olduğunu, nasıl olduğunu yayalım. Şimdi bir örnek daha var. Jimmy Fallon NBC'de The Tonight Show'unda bir skeç yapıyor. Donald Trump'ın taklidini yapıyor aslında. 4 Mayıs 2016'da. Daha sonra da bu videodan yola çıkarak Jimmy Fallon'ın yüzü bu Donald Trump taklidi yaparken ki yüzü Donald Trump'ın videosunun üzerine koyuluyor. Ses aynı kalıyor ve bu deepfake videoda Deepfakes'in kurucusu tarafından YouTube'a komedi amaçlı yükleniyor. Bu videoda Donald Trump'ın kılığına giren Jimmy Fallon bu videoda Donald Trump gibi giyiniyor ve Barack Obama ile bir telefon görüşmesine katılır gibi davranıyor. Onun Indiana'daki birinci galibiyeti hakkında övünüyormuş gibi gösteriyordu. Daha sonra 5 Mayıs 2019'da da bu skeçten alınan görüntüyle Donald Trump'ın deepfake videosu yaratılıyor. Bu deepfake videoda Jimmy Fallon'ın yüzü Donald Trump'ın yüzüne dönüştürülüyor ve ses aynı kalıyor ve bu videoda bir YouTube kanalda eğlence amaçlı olarak paylaşılıyor. Daha sonra bir deepfake'in zararına dikkat çekmek isteyen bir başka videoda Jordan Peele, BuzzFeed ve Monkey Paw Productions tarafından oluşturuluyor. Bu görüntüde Barack Obama'nın Donald Trump'a küfrederken ve onlara isim takarken gösteren bir Barack Obama deepfake'i yaratılıyor ve bu paylaşılıyor. Bu deepfake'te Peele'in sesi ve ağzı Obama'nın sesi ve ağzına dönüştürülüyor ve manipüle ediliyor. Bu videonun amacı da deepfake'lerin tehlikeli sonuçlarını, gücünü ve deepfake'lerin herkesin her şeyi söylemesini nasıl sağlayabileceğini insanlara göstermek. Aslında bu podcast'ın amacına benziyor değil de bu podcast amacıyla aynı aslında bu bölümün amacıyla. Daha sonra bir başka örnek de TikTok'ta bulunan Tom Cruise deepfake videoları. Tom Cruise birçok aktivite yaparken mesela lollipop ısırma, bozuk para hilesi yapma ve golf gibi çok aktivite yaptığı deepfake videoları TikTok'ta viral oluyor. Bu kliplerin yaratıcısı da deepfake'lerle ilk kez 2018'de ilgilendiğini ve bunların yaratıcı potansiyelini gördüğünü söylüyor. Şimdi en son örneğimiz de benim en çok ilgimi çeken örnek. Ben deepfake ile sanatı direkt aslında yapay zeka ile sanatı birbirine çok yakıştırıyorum. Yani bu iki alanın birleşmesi çok olası ve şu an ya birleştiği alanlar var. Bununla alakalı şeyler yapılıyor zaten hali hazırda yan tarafta. Yani GAN'lar özellikle jeneratif modeller bunlar çok güzel bir zemin hazırlıyor. Şimdi ben bu alan hakkında bir örnek vereceğim. Bunu geçmek istemedim. Direkt özel olarak anlattım bunu. Ama bu alanla alakalı ayrı bir bölüm yapmayı planladığım için çok fazla örneğe girmeyeceğim burada. Salvador Dali Müzesi'nde Dali Lives isimli bir dijital görüntü var. Bu görüntü Salvador Dali'ye ait. Salvador Dali Müzesi'nin ölen sanatçı Salvador Dali'nin deepfake teknolojisiyle mümkün kıldığı dijital hali yeniden canlandırılıyor ve buna da Dali Lives diyorlar. Bu deepfake tamamen etkileşimli. Bunun videosu var. Videoyu ekleyeceğim ve mutlaka bu videoyu izleyin. Gerçekten çok çok etkileyici bir video. Bu video Dali Lives'da insanlar, gelen kişiler Salvador Dali tarafından karşılanıyor. Onlarla konuşuyor. Aynı zamanda onlarla selfie çekiyor ve bu selfie'yi kişilerin telefonlarına gönderiyor. Mükemmel bir şey. Yani direkt ziyaretçilerle etkileşim kuran bir dijital var. Dali Lives Encoder Decoder Deepfake yöntemiyle gerçekleştirilmiş. Sanatçının durağan fotoğrafları ve dijital görüntüleri üzerinde müze tarafından eğitilmiş encoder algoritmaları uygulanmış. Ardından da sanatçının özelliklerini ve tavırlarını sanatçının vücudunda haritalamak için Dali'nin fiziksel özelliklerine benzer fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu üzerinde eğitilmiş dekoder algoritmaları kullanmışlar. Daha sonra bu dekoder algoritmalarına Dali içeren resimleri bir de oluşturması için bu sıkıştırılmış resimleri vermişler ve en sonunda bu Dali'nin fiziksel özelliklerine benzeyen fiziksel özellikteki kişinin üzerine Dali'nin hareketleri ve konuşmaları eklenmiş olmuş ve böyle de Dali Lives isimli bir dijital görüntü yeniden canlandırma aslında ortaya çıkmış. Bence bu hani deepfake'in hatta yapay zeka teknolojisinin kullanılabileceği en güzel alanlardan bir tanesi. Ben bu müzeye gitmeyi çok isterdim. İşte ben böyle şeyler için kullanılmasına bayılıyorum yapay zeka modellerinin. Bununla alakalı araştırmalarınızı da yapabilirsiniz çünkü çok fazla şey var diye düşünüyorum. Ve yakın zamanda böyle de bir yapay zeka ve sanatla ilgili bir bölüm de yapmayı planlıyorum. Evet, bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümü ben hiç çekemeyeceğimi düşünmüştüm. Çünkü dediğim gibi hani benim zamanım böyle bir kaydı gibi bir şey oldu, böyle bir uzadı. Hiç yapamayacağım diye düşünüyordum. Ama bitirdim. Çok mutluyum ve bu bölümün güzel olduğunu düşünüyorum. Birçok örnek verdim. Üzerine düşüneceğiniz çok örnek verdim size. Belki biraz fazla verdim. Kafayı böyle biraz şişirebilir, doldurabilir. Düşünebilirsiniz bu iş nasıl oluyor ya falan diye. Ama ben bu işe ilgilenen biri olarak emin oldum. Ben de bunu hep düşünüyorum. Hani hala hani anlatırken bile nasıl oluyor ya falan diye arkadan düşünüyorum ben de. Umuyorum hoşunuza giden bölüm olmuştur. Umuyorum deepfake'i seçtiğiniz için sevinmişsinizdir. Beklediğiniz bilgileri, örnekleri de almışsınızdır. Ve lütfen fikirlerinizi benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bunlar benim için çok önemli. Düşüncelerinizi, bölüm hakkındaki fikirlerinizi, belki deepfake ile alakalı fikirlerinizi duymayı, okumayı çok isterim. O yüzden lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip bizlerle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu üçüncü bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.